Ayrım 19. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 199. 7. gün. Para ve bazen nelere yol açtığı üzerine. 1. öykü. Biyolog Larissa, pek fazla işe yaramayan ama kendisi için paha biçilmez bir değeri olan bir 5 köpeklik hakkında öyküsünü anlatıyor. Benim parayla olan ilişkim hiçbir zaman karmaşık olmadı. 25 yaşında stajımı tamamlamış ve kendi bilim dalımda çalışmak üzere bir iş bulmuştum. Fena da para kazanmıyordum. Aileme evlenmek niyetinde olmadığımı ama bir çocuk sahibi olmak ve yalnız yaşamak istediğimi anlattığım zaman dünya başlarına yıkıldı sanki. Ondan sonra yavaş yavaş durumu kabullenip sitelerinden birinde bir daire almam için bana yardım da ettiler. Ailemin maddi olanakları iyidir. Annem doktordur. Babam ise ülkenin her tarafında kozmodromlar inşa eder. Hayır, Bay Connor ile hiçbir ilgisi yok. Bambaşka bir olay var. Ama bizim konuyla ilgisi yok bunların. Evim tek odalı ufacık bir yer. Oğlum büyüdüğü zaman iki odalı bir evle değiştirmeye çalışacağım. Bunun için para bile biriktirmeye başladım şimdiden. Gerçekten fazla talepkar biri değilimdir. Ama istediğim her şeyi de elde ederim. Yabancı ülkelere karşılıklı bilgi alışverişi bahanesiyle kongre delegesi olarak devletin hesabına giderim. Ayrıca her yıllık iznimde de bir gezi yaparım. Ne pırlantalara ne de otomobile değer veririm. Onlarla insanın başı sadece belaya girer. Kısacası paramla idare edebiliyorum. Üstelik para da biriktirebiliyorum ve her şeyden önce de bağımsızım. Ama bir kez kaderim 5 köpeklik bir paraya bağlı oldu. Ve aslında Tanrı'ya inanmam. Ama ona bu 5 köpek için dua ettim ve Tanrı da bana onu gönderdi. Çok büyük manevi kuvvetler olması gerek. Yoksa bu olayı başka türlü açıklamama olanak yok. O zamanlar henüz stajyerdim. Benim özel çalışma alanım genetiktir. Benim zamanımda daha yeni yeni satın alınabilir burjuva bir fahişe kavramından ana yurt biyolojisinin modern dalı kavramına terfi etmişti. Baskıya uğramış genetik uzmanlarının hayatta kalanlarına itibarları iade edilmiş, bilimsel alanda çalışmalarına izin verilmiş, rütbe ve şeref yağmuruna tutulmuşlardı. Ama tabii bunların arasında da istisnalar vardı. Kulağıma geldiğine göre çalışma kamplarının çokça bulunduğu özerk cumhuriyetlerden birinde geri dönmeyenlerden biri yaşamakta, üniversitede biyoloji hocalığı yapmakta ve genetikle ilgilenmekteydi. Hamileliğin ilk aylarında embriyodaki genetik değişmelerin önceden belirlenmesi konusu benim de ilgi sahama giren bir dalda uzmanlaşmıştı. Bu dik kafalı ihtiyar adamı Leningrad'a geri getirmeyi kafama koydum. Herkes bunun ümitsiz bir girişim olacağını, ona altından bir dağ vaat edilse ve yabancı bilim adamlarıyla buluşmasına izin verilse bile buraya geri gelmeyi derhal reddedeceğini, çünkü zamanında onu gammazlayanların özellikle Leningradlı bilim adamları olduklarını söyledi. İhtiyara bir mektup yazdım. Yanıt vermedi. İkinci bir tane daha yazdım. İçine doktora çalışmalarımın bitirdiğim bölümlerini ekledim ve onu o ücra köşedeki yerinde ziyaret etmeme ve konuşmamıza izin vermesini rica ettim. Kabul etti. Sanki erkek arkadaşımla ilk randevuya gidiyormuşçasına heyecanlı ve ürkek, yolculuk hazırlıklarını bitirdim ve yola çıktım. Kendine yaşamak için seçtiği yer, daha doğrusu 1937'de onun adına seçilen o yer son derece ıssız bir bölgeydi. Trenin penceresinden uçsuz bucaksız bir çam ormanı görüyor, durmadan nöbetçi kuleleriyle çalışma kamplarının dikenli tellerini geçiyordum. Bu kamplarda artık politik tutuklular değil, adi suçlular kalıyor olmalıydı. Trenin içinde gri pamuklu ceketler giymiş, kısa kesilmiş saçlı, şüpheli çehreli adamlar dolaşıyordu. Yolcular birbirlerini uyarıyorlardı. Kısa süre önce adi suçlulara af çıkmıştı ve herkes bagajına dikkat etmeliydi. Benim bütün bagajım bir spor çantası ile içinde paramın ve bütün belgelerimin enstitü hüviyeti doktoram, bilimsel yazılarım vesaire bulunduğu ufak bir çantadan ibaretti. Her ikisi de çalındı. Gideceğim yere vardığım zaman yanımda sadece pasaportum ve 5 ruble kalmıştı. İkisini de ceketimin cebine koymuştum çünkü. Felaket bir durumdu bu ama aklıma koyduğumu yapmadan asla geri dönemezdim. Bu nedenle bir şekilde durumu kurtarmam gerekecekti. Büyük idolümü üniversite içinde arayıp buldum ve iki ders arasındaki teneffüsten yararlanıp ertesi günü saat tam 10'da laboratuvarında buluşmak üzere sözleştik. Bitkin bir halde üniversiteden ayrıldım. Birbirimizle konuştuğumuz o 10 dakika içinde yüzünde en ufak bir tebessümün izi bile belirmemişti. Beni kuşkuyla süzmüş, hatta hemen orada, koridorda derdimi anlatmamı teklif etmişti. Tabii ben hemen reddetmiştim. Bunun üzerine hafif bir tereddüt geçirdikten sonra ertesi gün görüşmeye razı olmuştu. Cesareti tükenmiş bir yürekle ertesi günü düşündüm. Elimde belgelerim olmadan bu konuşmayı nasıl yürütecektim? Ayrıca ortada başka bir sürü sorun vardı. Hırsızlığı bildirmek ve kendime kalacak ucuz bir otel bulmak zorundaydım. Önce istasyon milisine gittim. Benim durumumla ilgileneceklerine ve eğer bulunursa çalınan belgelerimi ev adresime göndereceklerine söz verdiler. Hatta bana ümit de verdiler. Hırsızlar para ve kıymetli evrağı aldıktan sonra diğer her şeyi atarlardı. Ve gerçekten de 2 hafta sonra enstitü belgem ile bilimsel kağıtlarımı gönderdiler. Hırsızlar çantamı içindeki kağıtlarla birlikte trenin platformuna atmışlar. Demek hemen tren makinesine başvursaymışım, ellerim boş olarak ihtiyara gitmek zorunda kalmayacakmışım. Daha sonra postaneye gidip annemlere bir telgraf çektim ve bana derhal para göndermelerini rica ettim. 1,5 rubleye felaket berbat bir otelde, müşterek bir odada yatak kiraladım kendime. Bu odada hiç tanımadığım 6 kadınla birlikte oturup kendimi ihtiyarla karşılaşmaya hazırlamam olanaksızdı. 2 saat sokaklarda dolaştım. Düşüncelerimle baş başa kalabilmem için gerekliydi bu. Ama sonra soğuktan donmak üzereyken bir kahveye girdim. Bir parça kek ile bir kahve ısmarladım. Bunlarla 1 saat kadar oyalandım. Baktım garson kadınlar bana kötü kötü bakıyor. Bir şeyler daha ısmarlamak zorunda kaldım. Ardından bir sinemaya girdim. Sıradan bir cinayet filmi oynuyordu. Orada sakin sakin düşünebilirdim ama bir süre sonra o barınağımı da terk etmek zorunda kaldım çünkü film bitmişti. Elimde kalan son birkaç kapikte kendime bir paket sigara aldım ve otele geri döndüm. Yatağıma uzandım. Gecenin yarısına kadar yatağın içinde uykusuz sağdan sola dönüp durdum. Ancak sabaha karşı uykuya dalmışım. Tabii sabah uyanamadım. Yataktan fırladığımda saat 9:30 olmuştu. Üniversiteye yürüyerek yarım saatte gidilirdi ve benim otobüse verecek 5 kapiğim yoktu cebimde. Rüzgar gibi hazırlanıp sokağa fırladım. Üniversite yönüne giden otobüs o sırada geldi. Ben de aniden biniverdim. Hayatımda bir kez biletsiz yolculuk yapayım ne olur diye düşünmüştüm. Buna rağmen oturduğum yerde korkudan titriyordum. Zaten felaketler de sökün etmekte gecikmedi. Üniversiteden bir durak önce benim ihtiyar otobüse bindi. Tıpkı bir sopa gibi dimdik, gri bir yüz, sert yüz hatları ve yüzü bana dönük olarak otobüsteki boş yerlerden birine oturdu. İçimden inşallah beni tanımaz diye dua ettim. Derken dehşet içinde bilet kontrolörünün de otobüse bindiğini fark ettim. Tam bir satıcı kadın görünümünde bir tip. Felaket artık önlenemez hale gelmişti. Artık iyice ümitsizliğe düşmüştüm. Neden kendime dünden bir 5'lik ayırmamıştım sanki? Kadın giderek bana doğru geliyordu. Birazdan söğüp saymaya başlayacak, ortalığı Vavela'ya verecekti. İhtiyar benim hakkımda ne düşünürdü? Artık ağlamak üzereydim. Kontrolör de iyice yaklaşmıştı ve yolculuk bir türlü bitmek bilmiyordu. Tamam, artık kayıptım. İşte o anda dua etmeye başladım. Gökyüzündeki sevgili Tanrım, sen o büyük esrarengiz yaratıcı güç. Beni bu zor durumdan kurtar ne olur, bilim adına. Genetiğin kabul edilmesi demek, senin varlığını kabul etmek demektir. Ey kromozomların büyük yaratıcısı, bana bir 5'lik gönder. Ama artık çok geçti. Durdurulamayan bir tank gibi kontrolörün bana doğru geldiğini gördüm. Panik içinde pencereden dışarıya bakıyordum ve birdenbire onu gördüm. Pencere lastiğinin arkasında bir 5'lik duruyordu. Minicik, gösterişsiz bir bakır 5'lik. Parayı kaptığım gibi yerimden fırladım ve son derece hafiflemiş bir halde parayı bilet otomatına atarak kendime bir bilet çektim. Üzerimden sanki tonlarca ağırlıkta bir yük kalkmıştı. Bir bulut gibi kontrolörün yanından süzülerek biletimi gösterdim ve o anda da otobüs durdu. İhtiyar benden önce indi ve bana kibarca elini uzatarak inmeme yardım etti. Siz bilet paranızı hep böyle kontrolör sizi yakalamak üzereyken mi otomata atarsınız? Para biriktirmek tarzınız bu mu sizin? Ona bütün gerçeği anlattım. O esrarengiz yaratıcı güce ettiğim dua onu eğlendirdi. Hatta uzun süre kahkahayla güldü ve bu işte biraz gerçek payı olması gerektiğini belirtti. Yoksa o beşlik nasıl oraya gelebilirdi ki? Onun bu kadar şakacı olabileceğini ve birbirimize bu kadar çabuk ısınabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Bugüne kadar bütün bilimsel çalışmalarımda tek kılavuzum o oldu. Ama onu o delikten çıkarmayı başaramadım. Arada bir onu orada ziyaret ederim. İşte böyle çocuklar. O günkü gibi hayatımda bir daha hiç para sıkıntısı çekmedim. Ve o beş kapıya sevindiğim kadar da başka hiçbir paraya sevinmedim. Evet, nihayet senin hakkında da bir şeyler öğrenebildik, dedi Emma gülerek. Albina da artık kendini o anekdotlarının arkasına saklamamalısın. Neden kendini bu kadar saklıyorsun? Biz seni ısırmayız ki. Eğer senin özgürlüğünü kıskanan biri varsa o da benim, dedi. Beni kıskanmak mı? Bekle bakalım. Dekameronumuz henüz bitmedi. Benim hakkımda daha duyacaklarınız var. Ama şimdi Sina'yı dinlemek istiyoruz. Sina, sen içeride yattın. Orada muhakkak para uğruna suç işleyen insanlar vardır, değil mi? Oldukça fazla miktarda, diye yanıt verdi Sina. İkinci öykü. Sokak serserisi Sina, iki sarhoş kadının para için işledikleri korkunç cinayeti anlatıyor. Bizim kadınlar kampında iki katil kadın vardı. Bir anne ile kızı. Anne 36 yaşında, kızı ise 18'indeydi. İkisi de alkoliktiler ve kampta mecburi bir kür yapmışlardı. Ama asıl orada bulunma nedenleri işledikleri cinayetti. İkisi de suçu birbirlerinin üzerine atıyorlardı. Ayrı koğuşlarda tutuluyorlardı. Çünkü karşı karşıya geldikleri anda birbirlerine giriyor ve saçlarını başlarını yoluyorlardı. Başı bozuk ayak takımının gezindiği bir işçi yerleşim bölgesinde oturuyorlardı. Orada herkes içki içer ve herkes her önüne gelenle ilişki kurar. Kadın da genç yaşlarda başlamıştı bu hayata. Kızına sarhoşken gebe kalmıştı ve kimden olduğunu bile bilmiyordu. Olay olduğu sırada ikisi birlikte bir adamla yaşıyorlardı. Anne her an kendini kaybedercesine sarhoştu ve kızı da ondan pek farklı değildi. Bir gün kadının sevgilisi elinde maaş zarfı ile eve geldi. Maaş günü arkadaşlarını çağırıp kafaları çektikleri ve her türlü rezaleti yaptıkları gündü onlar için. Herkes orada kafayı çekiyor, kim kimi bulursa onunla yatıyordu. Ertesi günün akşamı vodkada para da bitmiş, misafirler de ortadan kaybolmuşlardı. Ama ana kızın gırtlakları hala içkiye doyamamıştı. Hala vodka diye haykırıyorlardı. Birden birinin aklına adamın 13. ay parasını da almış olması gerektiği geldi aniden. Adamı sorguya çektiler. 13. maaş nerede? Söyle, söyle çabuk. Parayı çıkar meydana. Ama adam hala ayılmamıştı. Daha ödemediler, dedi. Ve öte tarafa dönerek tekrar uyumaya başladı. Anne kızını komşuya, adamın işten bir arkadaşına gönderdi. Ve söylediklerinin doğru olup olmadığını sormasını istedi. Kız bir koşu gidip paranın ödenmiş olduğu haberiyle geri geldi. İkili adamı tekrar sıkıştırmaya başladı. Para nerede? Söyle, nereye sakladın? Adamı yataktan kaldırdılar. Her tarafını aradılar. Bir şey bulamayınca da dövmeye başladılar. Adam sadece bağırmakla yetindi. Bir tanesi, hangisinin olduğunu asla öğrenemedik, hep birbirlerinin üzerine attılar suçu çünkü, paranın yerini söyletene kadar adama işkence etmeyi teklif etti. Böylece adamı bağladılar ve eziyet etmeye başladılar. Önce kayışla dövdüler. Hiç faydası olmadı. Paramı alamayacaksınız, diye bağırdı adam. İsterseniz beni bağlayın. Bu iki iblis adamı yanan sigaralarla yaktılar. Ve hala direndiğini görünce parayı meydana çıkartmazsan bacaklarını keseriz senin, dediler. O aptal sarhoş şöyle bağırdı. Kesin bakalım. Benim babam partizandı. Ben de onun kadar dayanıklıyım. Haydi bakalım, testereyi getirin. Ve bunları söyledikten sonra tekrar öte tarafa döndü ve uyudu. Kadınlar testereyi getirdiler. Yatağı odanın ortasına çektiler. Adamı da oraya yatırdılar. İyice yerleştirdiler. Önceleri herhalde sadece korkutmak istediler. Ama sonradan sarhoşluk nedeniyle kontrollerini kaybettiler. Ve adamı gerçekten kesmeye başladılar. Testere işledikçe adam kendine geldi ve bağırmaya başladı. Babamın da ormanda böyle bacaklarını kesmişlerdi. O dayandı. Benim sevgili babacığım, ben de dayanacağım. Ve kahramanca o iki iblis iki bacağını da kesene kadar sesini çıkarmadan dayandı. Sonunda da kendini kaybetti. Kadınlar tekrar parayı aramaya başlamadan önce üzerine bir örtü attılar. Kanı emsin diye bacaklarına bir yastık dayadılar. En sonunda dolaplarda bir yerlerde parayı buldular. Kız vodka almaya gittiğinde ana da adamı balkona sürükledi. Üzerine ne bulursa yığdı ve onu orada unuttu. Kızı vodka ile geri gelince sordu. Nerede o? Bilmiyorum, herhalde gitmiştir diye yanıtladı onu. Nasıl, gitti mi? Kesik bacaklarla mı diye sordu. Anlaşılan biraz daha kafası çalışan kız. O eski kulağı kesiklerdendir. Her haltı becerir. Bir pundunu buldu ve sıvıştı dedi anne. Odayı temizleyip düzelttiler. Kan izlerini sildiler, patates kızarttılar ve tekrar konuk çağırdılar. Bu rezalet bir gün devam etti. Konuklardan biri adamı soracak olduğunda onun bu hayattan bıktığını ve çekip gittiğini söylediler. Böyle bir şey her zaman için olabileceğinden kimse şüphelenmedi onlardan. İş yerinden biri gelip sordu adamı ama bu sarhoşlardan doğru dürüst bir şey öğrenemeden gitti. Ama birdenbire şöyle bir olay oldu. Konuk kadınlardan biri kendini kötü hissetti ve o sırada tuvalet dolu olduğu için dışarıya balkona çıktı ve korkuluktan aşağı kustu. Bir süre balkonda durup hava aldı. Kendisini daha iyi hissedince balkonda etrafına bakındı. Bir köşede yığılı öteberiler ve onların üzerinde yepyeni bir erkek ayakkabısı gördü. Bu karlı havada yepyeni ayakkabıyı dışarıya atıp ne diye mahvederler ki diye düşünüp ayakkabıyı çekti. Ayakkabıyla bir de kanlı ayak çıktı ortaya. Kadın o anda birdenbire ayıldı ve odaya geri döndü. Kimseye bir şey söylemeden odadakilere veda edip evden çıktı. Ama evine değil, dosdoğru ministere gitti. Ana kız derhal tekif edildiler. Partizanın cesedi oradan götürüldü. Muayene sonunda adamın bir süre yaşadığı, sonra kan kaybından ve soğuktan öldüğü ortaya çıktı. İşte içki içmenin insanı nerelere sürüklediğini gördünüz dedi Olga heyecanla. Ve bu halk da durmadan içiyor. Bir 10 yıl daha ve bu heriflerin hepsi içkiden geberip gidecekler. Erkekler yok olup gidecekler, bundan hiç şüpheniz olmasın diyorum size. Ondan sonra geriye sadece biz kadınlar kalacağız. Sanki kadınlar içmiyor. Şimdi dinledin diye Valentina lafa karıştı. Hem de nasıl içiyorlar? Her an daha fazla kadın içkiye alışıyor. Kadınlar için içki bıraktırma klinikleri yerden mantar biter gibi çoğalıyor. Kısa bir süre önce bu ülkede sadece Murmansk'ta bir tane vardı. Diğer şehirlerde oradan dehşetle bahsederlerdi. Ama şimdi her kentte bir tane, hatta birden fazla var. Çocuklar bile içiyor. En kötüsü de bu işte dedi Irina. Galina alayla güldü. Yeni bir sloganın zamanı gelmiş. Komünizm eşittir Sovyet iktidarı artı tüm ülkenin alkolikleşmesi, dedi Irina. Ay çocuklar susun artık. Şimdi Natasha anlatacak. Ama lütfen Natasha, sakın bu tür korkunç bir öykü olmasın seninki. Tüylerim diken diken oldu. Pekala, Sina bana çok matrak bir öykü hatırlattı. Belki bunu anlatmakla kafanızdaki üzücü düşünceleri de silerim. Üçüncü öykü. Mühendis Natasha, 13. maaş uygulamasının aşırı gayretkeş bir parti sekreterinin başına açtığı derdi anlatıyor. 13. maaş kabul edildiği zaman ben öğrenimimi yeni bitirmiş, eski ama gelenekleri oldukça zengin bir iş yerinde çalışmaya başlamıştım. İyi bir kadrosu vardı ve çalışma atmosferi de genelde iyiydi. Benim servisimde rahatsız edici tek bir kişi vardı, parti sekreteri. İğrenç bir tipti, zararlı biri. Sendikadan kendi görüşlerini paylaşanları etrafında topluyor, kaliteli olmakla birlikte parti çizgisini pek o kadar tutmayan uzman işçileri bıktırıp uzaklaştırarak yerlerine uşak ruhlu adamlarını koyuyordu. İşçilere hayatı zindan ediyordu bu adam. Sürekli bilinçlerine sesleniyor, hiçbir etkisi olmayan sosyalist bilinçlenme kampanyaları açıyordu. Bu kampanyaların da tek sonucu kağıt yığınlarını harekete geçirmekti. Örneğin İş Yeri gazetesi devamlı bizim hakkımızda yazılar yazıyor, hatta Pravda'nın Leningrad nüshasında bile arada sırada bizimle ilgili makaleler yayınlanıyordu. Parti sekreteri bunları hep kesiyor, arşivliyor, bunların sayesinde günün birinde daha yüksek yerlere geleceğini umuyordu. 13. maaş konusu gündeme geldiği zaman bunu işçilere işkence etmenin yeni bir yolu olarak değerlendirdi. Her toplantıda 13. maaş sizlerin kendi geri kafalılığınıza devletin verdiği bir tavizden başka bir şey değil. Gerisiniz, çünkü bilinciniz maddi çıkarlarınızın gerisinden gidiyor, diyordu. Halbuki işçileri harekete geçirmek için iş yerinin her köşesinde kendi parti sorumluluğundan dem vurmanın ötesinde kendisi pek öyle büyük bir bilinçli olma örneği göstermiyordu. Kendisi ve ailesi için sendikanın sunduğu ucuz tatil olanaklarından yararlanıyor, iş saatleri içinde işçilere kendi evini tamir ettiriyordu. Genç bir veznedar kız 13. maaşını öderken yanlışlıkla 3 ruble az ödediğinde tam 3 gün kavga çıkarttı. Zavallı kız az daha işinden olacaktı. Herhangi bir kimse mazereti olmadan işe mi gelmedi, geç mi geldi veya şeflerine karşı saygısız mı davrandı diye devamlı pusuda bekliyordu. Herhangi biri en ufak bir suç işlese derhal idareye haber veriyor ve o kişinin 13. maaşının kesilmesini sağlıyordu. Fabrika idaresi bile ondan korkuyor, o ne yaparsa yapsın karışmıyordu. İşçiler bu herife müthiş kızgındılar ve yukarıdakiler bu adamın parti hayranlığının işi aksattığını görmelerine rağmen ona karşı hiçbir şey yapamıyorlardı. Kazara bir kimse ona karşı çıkacak olsa, ideolojik laf gürültüsünü o kadar arttırıyordu ki insan kendini başına gelecek tatsızlıklardan zor kurtarıyordu. Şansımız varmış ki bizim serviste yaşlı bir kısım şefi olan Julia Konstantinova çalışıyordu. Julia Konstantinova genç bir kızken hasta bakıcı olarak cephede bulunmuş, savaşta pek çok madalya almıştı. Sivil hayatta da başarılı bir kadındı. Parti sekreteri en çok onu bıktırıp yanından uzaklaştırmak istedi. Bütün servisin üretim yükü Julia'nın omuzlarında olduğundan idarede itibarı yüksekti. Tabii ki o da işçilerin parti sekreterinden nasıl nefret ettiklerini, hatta bazılarının onun yüzünden işten istifa ettiklerini görüyordu. İşçileri bu canavardan kurtarmak için kararlı bir şekilde işçilerden yana çıktı. O herifi devirmek için yaptığı plan herkesçe kabul edildi. Her şey şöyle planlanmıştı. Yıl sonu toplantısında işçiler parti sekreterinin de özellikle istediği bir yükümlülüğü yerine getirecekler. Ve devlete duydukları şükranın bir ifadesi olarak herkesi bir Lenin anıtının inşasında kullanılmak üzere 13. maaşlarını hibe etmeye davet edeceklerdi. İş çıkışı yapılan bu tür toplantılar genellikle hiç sevilmez ve işçiler, özellikle kadın işçiler, hep yan çizerlerdi. Kapıların kilitlenmesi bile bir işe yaramaz, kadınlar tel örgülerdeki deliklerden sıvışırlardı. İşten sonra kendilerine kalan azıcık zamanlarını bağımsızlık şarkıları söylenen bu sıkıcı toplantılarda ve mitinglerde harcamak istemezlerdi. Evlerinde işlerini yapmak ve yiyecek maddesi kuyruklarında saatlerce beklemek zorundaydılar. Fakat bu seferki toplantıyı herkes heyecanla bekliyordu. Herkes Julia Konstantinova'nın parti sekreterini nasıl bozum edeceğini merak ediyordu. Hiç kimsenin bir şeyi hediye edecek hali olmamasına karşın sırf bu heriften kurtulabilmek için hepsi de 13. maaşını feda etmeye hazırdı. İşçilerden yarısından çoğunun maaşının ya tamamına ya da bir kısmına parti sekreteri zaten el koymuştu. Hatta disiplini sağlamaları için parti sekreteri tarafından sürekli baskı altında tutulan takım başları bile paralarından vazgeçmeye hazır olduklarını bildirmişlerdi. Çünkü onun yüzünden bu saygıdeğer üretim sorumluları adeta birer uşağa dönüşmüşlerdi. Bu yüzden bu insan kasabından hepsi bir an önce kurtulmak istiyordu. En sonunda sabırsızlıkla beklenen toplantı başladı. İlk olarak servis şefi sözü aldı ve salondakileri normların gerçekleştirilmesi, tamamlanması, gerçekleştirilmemesi ve süper bir biçimde gerçekleştirilmeleri hakkındaki sıkıcı konuşmasıyla sıkıntıdan patlattı. Ondan sonra parti sekreteri kürsüye geldi ve emekçilerin refahından başka hiçbir amacı olmayan partiye metiyesini döşendi. Evet, parti sırf bu yüzden 13. maaş uygulamasında karar kılmıştı ama hala bir takım iflah olmazlar, geri unsurlar. Ve en sonunda Julia Konstantinova kürsüye geldi ama o da kendinden daha önce ortaya çıkanların söylediklerini tekrarlamaya başladı. Parti ve hükümet, hükümet ve parti. Kış bitmişti, artık önümüz yazdı, parti sayesinde. Herkes onun diğerleriyle aynı kaba tükürmesine şaşırmıştı. Son dakikada fikrini mi değiştirmişti acaba? Julia Konstantinova arada bir salondaki saate bir göz atarak konuşmasını bu minvalde devam ettirmekteydi. Toplantıyı yöneten parti sekreteri bile sinirleri bozulmuş halde elindeki kalemle masanın üzerindeki sürahiye vurarak "Lütfen biraz kısa kesin Julia Konstantinova" dedi. O da gülerek başını salladı ve Lenin'den cümlelerle yine sözlerine devam etti. Lenin dedi ki, Vladimir İliç şuna dikkati çekti. Parti sekreteri duyulur bir biçimde ofladı ama devamlı Lenin'in sözünü eden birinin sözünü kesmeye cesaret edemedi. Julia Konstantinova Lenin'den pasajlar aktarmaya devam etti. Birdenbire salon kapısı açıldı ve eşikte iki adam belirdi. Muhtemelen biri bir muhabir, diğeri de bir fotoğrafçıydı. Arkalarından da İş Yeri gazetesinin redaktörü ayaklarını süreye süreye içeri girdi. Hemen başkanlık heyetinin oturduğu yöne gitti ve parti sekreterinin kulağına eğilerek herkesin duyabileceği şekilde fısıldadı. Leningrad Pravdası'ndan geliyorlar. Parti sekreteri ayağa fırladı, gülerek kollarını açtı ve onları "Hoş geldiniz yoldaşlar" diye selamladı. Sonra da konuşmacıya bir işaret yaparak artık konuşmasına son vermesini istedi. Buna karşılık Julia Konstantinova yüksek sesle konuşmasını sürdürdü. Sözlerimi noktalamadan önce parti ile hükümete duyduğum şükranı kanıtlamak için sevgili yoldaşlarım size şunu bildirmek istiyorum ki biz bir grup işçi ve teknisyen 13. maaşlarımızı iş yeri avlusundaki havuzun yanında bir Lenin heykeli diktirmek için bağışlamaya karar verdik. Çoktandır beklenen bu sözler salonda gerçek bir coşku fırtınası estirdi. Alkışlar sona erer ermez konuşmacı devam etti. İdarenin ve özellikle saygıdeğer parti sekreterimiz Vasili Ivanoviç'in bu inisiyatifi teşvik edeceğinden eminiz. Başkanlığa dönerek parti sekreterinden rica etti. Lütfen Vasili Ivanoviç, siz de bu konuda birkaç kelime söyleyin. Başkanlıktaki bazı kimseler gülümsediler. Onlar Julia Konstantinova'nın bu planından haberdardılar. Diğerleri ise, yani parti sekreterinin hempaları ise kendilerini tuzağa düşürülmüş hissettiler. Durumdan hiç de memnun olmamışlardı. Vasili Ivanoviç kürsüye çıktı. Bu inisiyatifi kim ortaya attı bilmiyorum. Kim bu acele verilmiş karara izin verdi? Kimle karar verildi? Böyle denenmemiş inisiyatifleri parti hiç teşvik etmez. Bu öncelikle daha üst düzeyde partili yoldaşlarla oturup tartıştıktan sonra verilecek bir karardır. Tam o sırada daha önce planlandığı gibi Komsomol sekreteri Alik Bogaçin söze karıştı. Size hayret etmek gerekir Vasili Ivanoviç. Sizin gibi eski bir parti yoldaşından bunu asla beklemezdim. Kendi başına karar vermek ne demek ki? Gerçek bir toplumsal sorumluluk her zaman tek başına karar vermeye dayanır. Maalesef bizde çoğu zaman olduğu gibi yazı masasında imal edilmez bu. Biz Komsomollar Departmanı olarak işçilerin bu inisiyatifini destekliyor, ayrıca buna ilave olarak da kendimizi Vladimir İliç Lenin'in heykelinin dikileceği yeri de düzene sokmakla görevlendiriyoruz. Yaşasın ölümsüz Lenin'in heykeli, kahrolsun bürokrasi. Fırtınalı 20'li yıllarda kullanılan bu konuşma tarzı salondakilerin çok hoşuna gitti. Hepsi güldü ve alkışladı. Artık parti sekreteri inisiyatifi hasır altı edemezdi. Hem o hem de yağcıları 13. maaşlarını feda etmek zorundaydılar. Bu onlara çok dokundu. Gazete muhabiri çok memnundu. Fevkalade bir konu. Yarın gazetelerde okursunuz. Salonda dolaştı ve herkesle söyleşiler yaparken fotoğrafçı da resimler çekti. Parti sekreteri ve adamları birbirlerinin burunlarının içine girecek gibi kafa kafaya vermişler, homurdanıyorlardı. Biri şöyle konuştu. Yarın bölge komitesine telefon edelim. Biraz burayla ilgilensinler ve burada yapılanları görsünler. Devlet onlara bir hediye veriyor, onlarsa bunu kabul etmek istemiyor. Ertesi günü Leningrad Pravdası gerçekten bizim inisiyatif hakkında bir yazı yazdı. Yazı şu sözlerle son buluyordu. Teessüf edilecek taraf şu ki, işçilerin bu inisiyatifleri hiç beklenmedik kişilerde, yani parti organizasyonunda sağır kulaklara çarptı. Tabii bizim parti sekreteri gazlandı gitti. Kısa süre sonra Alik Bogaçin onun yerine geçirildi. O da ağzı büyük laf yapanlardan biriydi. Ama yine de işçilere karşı dikkatliydi. Lenin heykeli dikildi. İş yerindekiler için bu bir İliç Konstantinova heykeliydi. Ve bunu bu şekilde adlandırırlarken Lenin'in karısı Nadeşa Konstantinova Krupskaya'yı değil bizim Julia Konstantinova'yı düşünüyorlardı. Ha şunu da söylesem iyi olur. Bu olaydan bir yıl sonra o da emekliye ayrıldı. Ama bu başka bir hikaye. 19. ayrımın sonu. Sayfa 213.